Öğrenme teknolojileri deyince bizim aklımıza hep ne geliyor? İşte en yeni uygulamalar, en parlak ekranlar, yapay zeka falan.
Evet, direkt o geliyor.
Ama bugün seninle bu kaynakları incelerken şunu fark ettim. En gelişmiş teknoloji bile arkasında doğru bir falan felsefe olmayınca ne işe yarar ki?
Hiçbir işe yaramaz.
Kaynaklardan birinde geçen o metafor aklımdan çıkmıyor. Diyor ki öğrenme kuramları birer pusuladır.
Ha, evet.
Şimdi pusulan yanlışsa en hızlı gemiyle bile doğru yere gidemezsin.
Çok doğru. Kesinlikle öyle. O pusula olmadan teknoloji dediğin gibi sadece pahalı bir oyuncak olarak kalıyor elinde. İşte bu yüzden bugünkü bu derinlemesine incelememizin amacı da tam olarak bu. O parlak ekranların arkasındaki aklı yani pedagojiyi anlamak.
O aklı deşifre etmek.
Aynen. Eğitim teknolojilerini şekillendiren o dört temel akıma bakacağız. Davranışçılık, bilişselcilik, yapılandırmacılık ve tabii ki sosyal öğrenme. Göreceğiz ki bugün kullandığın o basit dil öğrenme uygulamasından tut, en karmaşık ortak çalışma platformlarına kadar her şeyin kökünde bu fikirler var.
Harika. O zaman en temelden belki de en mekanik olanından başlayalım mı? Davranışçılık. Kaynaklara göre bu kuram insan zihnini resmen bir kara kutu olarak görüyor.
Evet, tam olarak o.
Yani kutunun içinde ne olduğuyla, o düşüncelerle, duygularla falan hiç ilgilenmiyor. Sadece dışarıdan ne giriyor, içeriden ne çıkıyor. Uyarıcı ve tepki.
Aynen öyle. Formül çok basit. Doğru uyarıcıyı ver, doğru tepkiyi al ve o tepkiyi anında pekiştir, ödüllendir.
Anladım.
Bu yaklaşımın temelinde tamamen gözlemlenebilen davranış var. Hani Pavlov, Watson gibi isimler var.
Pafana, köpekler, ziller.
Evet. Ama özellikle B.F. Skinner'ın edimsel koşullanma fikri var ki ilk öğretim teknolojilerine ilham veren de o zaten. Skinner diyor ki, öğrenmeyi küçük, sindirilebilir adımlara böl ve her doğru adımda öğrenciye anında olumlu bir geri bildirim ver. Yani bir pekiştireç.
Onun o meşhur öğretim makinaları da böyle çalışıyormuş galiba.
Tam olarak öyle. Soruyu doğru cevapla, bir sonraki soruya geçme hakkı kazan. Bu kadar basit.
Bir dakika, bu bana acayip tanıdık geldi.
Gelir tabii.
Yani bugün milyonlarca insanın kullandığı o dil öğrenme uygulamaları var ya,
Evet.
doğru kelimeyi seçince çıkan o tatmin edici ding sesi, ekranda beliren plus 10 puan,
Ha.
bu aslında Skinner'ın 1950'lerdeki o makinaların modern daha süslü bir versiyonu mu oluyor?
Ta kendisi, tam olarak bu. Farkında olmadan her gün Skinner'ın prensiplerini yaşıyoruz. Sadece dil uygulamaları da değil, oyunlaştırma dediğimiz bütün o kavram var ya.
Evet, rozetler, seviyeler.
Aynen. Bir görevi bitirince kazandığın rozetler, liderlik tablosunda yükselmen, yeni seviyelerin kilidini açman, bunların hepsi istenen davranışı tekrarlatmak için kullanılan dışsal pekiştireçler. Temel mantık hep aynı. Doğruyu yap, anında ödülünü kap.
Anladım. Bu basit bilgileri, temel becerileri ezberletmek için bayağı etkili bir yöntem gibi duruyor. Ama
Ama
ben o uygulamaları bir süre sonra bırakıyorum genelde. Başta o puanlar, rozetler çok motive ediyor ama bir yerden sonra anlamsızlaşıyor. Şunu fark ediyorum, sadece kelime ezberlemişim ama o dilde karmaşık bir cümle kurmayı, yani gerçekten düşünmeyi öğrenememişim. Galiba davranışçılığın yetersiz kaldığı yer de tam burası. O kara kutuyu tamamen yok sayıyor.
İşte bu bizi bir sonraki adıma getiren mükemmel bir gözlem. Davranışçılığın en çok eleştirildiği nokta tam olarak buydu. Yani öğrenme bir papağan gibi tekrar etmekten ibaret olamazdı. 1960'larda 70'lerdeki bilişsel devrim de tam bu soruyu sordu. İyi de o kara kutunun içinde ne oluyor?
Heh, evet.
Ve böylece bilişsel öğrenme kuramı doğdu. Artık odak noktası davranış değil, o davranışın arkasındaki zihinsel süreçlerdi. Düşünme, anlama, hatırlama, problem çözme gibi.
Burada da sanırım o meşhur bilgisayar metaforu devreye giriyor. İnsan zihni bilgiyi alan, yani girdiği, işleyen, depolayan, yani bellek ve gerektiğinde geri çağıran bir bilgisayar gibi çıktı.
Çok yerinde bir benzetme. Bilişselcilere göre öğrenme tam bir bilgi işleme süreci. Amaç artık sadece doğru tepkiyi ezberlemek değil,
anlamlandırmak.
Aynen öyle. Bilgiyi anlamlandırarak uzun süreli belleğe yerleştirmek. Ve bu süreçte bizim ön bilgilerimiz hayati önem taşıyor. Yeni bir bilgi ancak beynimizdeki mevcut şemalarla, eski bilgilerle bir bağ kurduğunda kalıcı oluyor.
Anladım.
Hatta bu zihinsel yolculuğu 3 aşamada düşünürler. Duyusal bellek, yani bilginin ilk girdiği kapı, kısa süreli bellek ya da çalışma belleği deriz.
Bilginin işlendiği yer.
Evet, bir atölye gibi ve son olarak da uzun süreli bellek. O da bilgilerin düzenli bir şekilde depolandığı devasa bir kütüphane gibi. İşte öğretimdeki asıl amaç, bilginin o kütüphaneye doğru rafa, anlamlı bağlantılarla yerleşmesini sağlamak.
Peki teknoloji bu süreçte nasıl bir rol oynuyor? Artık tekrar yaptıran bir antrenör değil anladığım kadarıyla.
Değil.
Daha çok zihinsel bir asistan gibi mi? Mesela karmaşık bir konuyu anlatan bir videodaki animasyonlar ya da bir sunumdaki şemalar, grafikler, bunlar aslında beynimizin o bilgiyi daha kolay işlemesine mi yardım ediyor? O atölyede daha verimli çalışmasını mı sağlıyor?
Kesinlikle. Teknoloji burada bir bilişsel yük azaltıcı rolüne bürünüyor. Çünkü bizim çalışma belleğimizin bir kapasitesi var, sınırlı. Aynı anda çok fazla şeyi işleyemez.
Doğru.
İşte iyi tasarlanmış bir animasyon, soyut bir fizik kuralını somutlaştırarak anlamayı kolaylaştırır. Ya da kavram haritası yapma araçları var.
Evet, kullanıyoruz.
Onlar düşüncelerimizi organize etmemize, bilgiler arası ilişkileri görmemize yardım eder. Etkileşimli simülasyonlar mesela. Bir şeyi okumak yerine bizzat deneyimliyorsun. Kısacası teknoloji zihni yormak için değil, zihnin kendi kendini düzenlemesine, bilgiyi anlamlı bir şekilde o kütüphaneye yerleştirmesine yardımcı olmak için kullanılıyor.
Tamam, bu da mantıklı. Yani önce davranışa baktık, ne yapıldı diye sorduk. Sonra zihnin içine girdik, nasıl düşünüldü dedik. Ama öğrenme sadece bilgiyi alıp doğru rafa yerleştirmek midir? Bazen en iyi öğrenme o bilgiyle yeni bir şey yarattığımızda.
Evet.
Kendi projemizi yaptığımızda, hani tabiri caizse ellerimizi kirlettiğimizde olmuyor mu? Bu da beni bir sonraki kurama getiriyor sanırım, yapılandırmacılık.
İşte şimdi öğrenme sürecinin en heyecan verici ve en aktif kısmına geldik. Yapılandırmacılık der ki, bilgi dışarıdan pasifçe alınan bir ürün değildir. Her birey tarafından aktif olarak inşa edilen bir şeydir.
Yani öğrenen kişi boş bir kap değil.
Asla değil. Kendi ön bilgileriyle, deneyimleriyle, inançlarıyla yeni bilgiyi yorumlar ve kendine özgü bir anlam yaratır. Bu durumda öğretmenin rolü de değişiyor. Artık sahnedeki bilge kişi değil, öğrencilerin kendi bilgi yapılarını oluşturmalarına rehberlik eden bir kolaylaştırıcı.
Bu yaklaşım teknolojinin rolünü de tamamen değiştiriyor olmalı.
Hem de nasıl?
Eğer amaç bilgiyi aktarmak değilse, teknoloji artık bir içerik sunucusu olamaz. Bu beni şuraya getiriyor. Mesela eğitimde kullanılan Minecraft gibi oyunlar.
Mükemmel bir örnek.
Veya bir grup öğrencinin beraber bir sunum hazırladığı Google Slide'lar. Bu ortamlarda teknoloji içinde hazır bilgi olan bir ansiklopedi değil ki. Aksine öğrencilerin kendi bilgilerini inşa ettikleri bir sanal oyun alanı, bir atölye gibi.
Harika bir tespit. Teknoloji burada bir anlam oluşturma ortamına dönüşüyor. Senin o Minecraft örneğin muhteşem. Çocuklar orada sadece blokları üst üste koymuyor. Fizik, matematik, tasarım, işbirliği prensiplerini kullanarak kendi dünyalarını, kendi çözümlerini inşa ediyorlar.
Evet, evet.
Ya da öğrencilerin birlikte bir wiki sayfası oluşturduğu projeler, bilgiyi sosyal olarak birlikte yapılandırıyorlar veya sanal laboratuvarlar.
Risk almadan gene yapabildikleri.
Aynen öyle. Hipotezler kurup, deneyler yaparak, keşfederek öğreniyorlar. Kısacası teknoloji bilginin pasifçe tüketildiği bir vitrin olmaktan çıkıyor, aktif olarak üretildiği ve paylaşıldığı bir atölyeye dönüşüyor.
O atölye metaforu çok hoşuma gitti. Özellikle paylaşıldığı kısmı bence çok önemli.
Kesinlikle.
Çünkü o Google Slide'lar örneğinde ben sadece kendi slaytımı yapmıyorum ki. Ekip arkadaşımın konuya nasıl yaklaştığını, nasıl bir görsel seçtiğini de görüyorum. Aslında ondan da öğreniyorum.
İşte bu.
Bu da sanırım bizi son durağımıza öğrenmenin sosyal boyutuna getiriyor.
Ve bu, günümüzün o bağlantılı dünyasında belki de en geçerli olan kuram. Sosyal öğrenme kuramı der ki, bizler sadece kendi deneme yanılmalarımızla öğrenmeyiz. Büyük ölçüde başkalarını gözlemleyerek, taklit ederek ve onlardan model alarak öğreniriz.
Model almak.
Evet, bu yapışımın öncüsü Albert Bandura bu süreci 4 aşamada açıklıyor. Dikkat, yani modelin davranışına odaklanmak, sonra hatırlama, o davranışı zihinde tutmak, uygulama, yani kendin denemek ve son olarak da güdülenme, o davranışı sürdürme isteği.
Aslında bu hepimizin her gün yaptığı bir şey.
Tabii ki.
Ben bunu geçenlerde bir yemek tarifi öğrenirken yaşadım. Videodaki şefi dikkatle izledim, adımları aklımda tuttum, sonra mutfakta kendim uyguladım.
Ve
harika bir sonuç alınca o şefin diğer videolarını da takip etmeye başladım. Yani o şef benim için bir model oldu ve YouTube'da benim öğrenme ortamım.
İşte tam olarak bu. Bandura'nın kuramını mutfakta bizzat yaşamışsın. Teknoloji bu gözlemleyerek öğrenme sürecini inanılmaz bir ölçüye taşıdı. Eskiden model alabileceğimiz insanlar ailemiz, öğretmenlerimiz, arkadaşlarımızla sınırlıydı.
Evet, çevremizdekilerle.
Şimdi ise dünyanın herhangi bir yerindeki bir uzman bizim modelimiz olabilir. Moodle gibi platformlardaki tartışma forumları var ya, orada öğrenciler sadece öğretmenden değil, birbirlerinin sorularından ve cevaplarından da öğreniyor. Video paylaşım siteleri bir enstrümanın nasıl çalınacağından tut da, karmaşık bir yazılımın nasıl kullanılacağına kadar her konuda bize görsel modeller sunuyor.
Hatta o videoların altındaki yorumlar bile başka bir öğrenme alanı.
Kesinlikle. Yorumlar bile başkalarının deneyimlerinden öğrendiğimiz bir sosyal öğrenme alanına dönüşüyor. Teknoloji, gözlem ve etkileşim alanını sınıfın dört duvarının çok ötesine taşıyor.
Vay canına! Dört farklı bakış açısıyla öğrenmenin ve teknolojinin ne kadar farklı yüzleri olabileceğini gördük. Şöyle bir toparlayayım o zaman.
Lütfen.
Davranışçılık, ne yaptığımıza ve aldığımız ödüle odaklandı. Bilişselcilik, o sırada beynimizde ne düşündüğümüze, bilgiyi nasıl işlediğimize baktı.
Evet.
Yapılandırmacılık, bu bilgiyle ne ürettiğimize, kendi anlamımızı nasıl inşa ettiğimize odaklandı.
Hı hı.
Son olarak da sosyal öğrenme, tüm bu süreci yalnız yapmadığımızı, kimden öğrendiğimizin de kritik olduğunu gösterdi. Benim için çıkan ana mesaj şu, teknolojiye sadece ne yaptığına göre değil, nasıl bir öğrenme felsefesine hizmet ettiğine göre değer biçmeliyiz. O pusula olmadan en iyi gemi bile kaybolur.
Çok güzel özetledin. Bu da aklı gerçekten çok önemli bir soru getiriyor. Sana ve bu konuyu bizimle birlikte derinlemesini düşünen dinleyicilerimize son bir düşünce bırakmak istiyorum.
Merakla bekliyorum.
Peki, kullandığımız teknolojiler giderek akıllanırken, yapay zeka bizim öğrenme alışkanlıklarımızı bizden daha iyi analiz eder hale gelirken, gelecekte bu kuramlardan hangisi daha baskın olacak?
Oo, güzel soru.
Yoksa yapay zeka destekli kişisel bir öğretmen, bir konunun temelini ezberletirken davranışçı, karmaşık bir problemi açıklarken bilişselci,
özgün bir proje yapmamızı istediğinde yapılandırmacı,
aynen ve tıkandığımız yerde bir uzmanın videosunu önerdiğinde de sosyal öğrenmeci mi olacak? Belki de gelecekteki asıl mesele teknolojinin hangi kurama hizmet ettiği değil de her birimiz için bu kuramların en doğru karışımını nasıl oluşturduğudur.